Ayrım 9, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Eric Maria Remarque, sayfa 110. Akşam olunca güllelerin yerlerde açtığı çukurlardan sisler tütmeye başladı. Sanki bu çukurlar esrarlı hortlaklarla dolu sanırsınız. Beyaz buğu uyuşuk uyuşuk dalgalanıyor ve kraterden kratere duman şeritleri uzanıyor. Ayaz çıktı, bu gece nöbetçiyim, gözlerim karanlıklara dikilmiş. Her saldırıdan sonra olduğu gibi gücüm tükenmiş, dayanma yeteneğim sıfıra inmiş durumda. Onun için düşüncelerim bana çok acı veriyor. Bunlara doğru dürüst düşünce bile denmez. Anışlar demek daha yerinde olur. Doğup büyüdüğüm kenti, evimi hatırlıyorum. Çok zayıf düşmüş olduğum için olacak, içime bir garip acı bürüyor. Havaya fırlayan paraşüt ışıklarının aydınlığında sanki cepheyi değil, eskiden kalma bir yaz akşamını görür gibiyim. Bizim kentteki katedralin manastır bölümündeyim. Manastırın iç tarafındaki avluda keşiş türbelerinin arasında açan gül fidanlarını seyrediyorum. Bulunduğum odanın duvarlarında İsa'nın çarmıha gerilişini gösteren taş oymalar var. Odada yalnızım. Dört köşeli güllü avluda büyük bir sessizlik var. Batan güneş ağır kurşuni taş blokların üzerine sıcacık vurmuş. Elimi taşlara koyuyor ve güneşin sıcaklığını duyuyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Katedralin yeşil kulesi akşamın soluk mavi göğüne doğru yükselmekte. Manastırın sütunları grup renkleriyle parlıyor. Sütunların arasında ise yalnızca kiliselerde rastlanılabilen o serin loşluk uzanıyor. Pencerede durup dururken birden acaba 20 yaşına bastığım zaman aşk denen o şaşırtıcı duyguyu tatacak mıyım diye bir soru aklımdan geçiyor. Şu anda o akşam o denli apaçık aklıma geldi ki birden ürktüm. Bu an beni ruhumun ta derinliklerine kadar sarstı. Sonra patlayan bir merminin yıldızları arasında eridi gitti. Tüfeğimi alıp gözden geçirdim. Namlusu çiğden ıslanmış, parmaklarımla sildim. Bizim kentin dışındaki çayırlıkların arasında bir ırmak boyunca bir sıra ihtiyar kavak ağacı vardır. Ta uzaklardan bile görünürler. Gerçi bir dizi halindedirler ama herkes onlara kavaklık yol der. Çocukluğumuzdan beri çok severdik bu kavakları. Bilinmez neden bizi kendilerine doğru çekerlerdi. Bütün gün onların dibinde oturur, çıkardıkları hışırtıyı dinlerdik. Bu kavakların dibinde dere kıyısına oturur, ayaklarımızı ırmağın pırıl pırıl sularına doğru sarkıtırdık. Suların temiz kokusu ve rüzgarın kavak yapraklarında çıkardığı müzik bizi tatlı düşler kurmaya iterdi. Öyle severdik ki bu kavakları, şimdi bile o günler aklıma geldikçe kalbim duracak gibi oluyor. Ne tuhaf şey, canlanan tüm anılar hep aynı nitelikte, sakinlik. Hep sakin, sessiz sahneler canlanıyor gözümün önünde. Her biri sessiz birer hayalet sanki. Hiç konuşmadan bakışları ve davranışlarıyla bana sesleniyorlar. Öyle çekici ki bu sakinlik, bu sessizlik insana özgürlük vaat ediyor. Kendimi yitireceğim, varlığım bu sakin gücün içinde eriyip gidecek diye korkar gibi oluyorum. Kendimi yitirmemek için silahıma sıkı sıkı sarılıyorum. Uyanan anıların hep böyle sakin, sessiz sahneler olmasının nedeni, şimdiki hayatımızın sessizlikten tümüyle uzak oluşudur. Huzur öyle erişilmez bir şey ki, cephede huzur denen şey yoktur ve cephenin zehiri o denli derinlere işler ki, cephe gerisinde bile gürültüden kurtulamazsınız. Cepheye en uzak sayılan depolarda, dinlenme yerlerinde bile bombardımanların uğultusu uzaktan uzağa duyulur. Bu uğultu çemberini hiçbir zaman yarıp geçemeyiz. Hele şu son 3-4 günkü gibi dönemlere dayanmak imkansız gibi bir şeydir. Bu sessiz anılar, bu huzur verici görüntüler insanın içinde istekten çok bir hüzün uyandırıyor. Bir garip, anlaşılmaz üzüntü. Bir vakitler o eski hayata, o yerlere dönmek için nasıl özlem çekerdik. Ama artık çekmez olduk. Bu özlem de eski yaşantımızın, eski dünyamızın bir parçası haline geldi. Kamptayken eski hayatımızı andıkça bu hayata dönmek için neredeyse çıldırır, dönemedikçe isyancı olurduk. Çünkü o zaman bu anılar hala bizim bir parçamızdı, o yerler hala bizim bir parçamızdı, biz de onların. Ayrılmıştık ama kopmamıştık. Daha bozkırlarda talimden dönerken söylediğimiz asker şarkılarında, şafağın kızıllığında ve ormanların siyah silüetlerinde eski dünyamızı bulurduk. İçimizden ateş gibi bir özlem kabarırdı. Çünkü o dünya hala bizim dünyamızdı. Ama bu siperlerde eski dünyamızı, o hayatı tümüyle yitirmiş durumdayız. Özlem duymuyoruz artık. Anılar bile bir bakıma ölülere benziyor. Uzak ufuklardan görünüyorlar bize. Birer hortlak, esrarlı birer serap bunlar. Bizi evimize doğru çekiyorlar. Etkileri kuvvetli ama özlem duymuyoruz artık. Çünkü o dünyaya, o hayata ömür boyu erişemeyeceğimizi şimdi biliyoruz. Gençliğimizin geçtiği bu yerlere bir gün dönsek bile bu artık kavuşmak sayılmaz. Dönsek bile ne yapacağımızı şaşırır kalırız. O yerlerin içimizde eskisi gibi tatlı, yumuşak, gizli duygular uyandırmasının şimdiden sonra yolu mu var? O yerlere şimdi dönmek ölmüş bir arkadaşın resmine bakmakla birdir. Resimde arkadaşımızın yüzünü, bakışını görür ve birlikte geçirdiğimiz günleri anarız. Ama karşımızdaki arkadaşımızın resmidir, yoksa kendisi değil. O yerlere eski benliğimizle dönmemizin yolu yok ki. Oralarını bize sevdiren şey yalnızca güzellikleri değildi. Kendi aramızdaki arkadaşlık ve bizim gençliğimizle o yerler arasındaki beraberlikti. Kendimizce bir dünyada yaşardık o zaman, düşler içindeydik. En ufak bir olay, en küçük bir söz bizi ölümsüzlük düşüncelerine sürüklerdi. Gençliğin bütün ayrıcalıklarına sahiptik. Hayallerimize hiçbir sınır tanımıyorduk. Yolun sonunu henüz görmüş değildik. Hayatımız önümüzde uzanıyordu ve bunu bilmenin, umut ve hülya dolu olmanın heyecanıyla kanlarımız kaynıyordu. Bugün dönsek o yerlerden birer yabancı gibi geçer gideriz sanıyorum. Acı gerçeklerin zehiri içimizi söndürdü. Her türlü zorluğu, her türlü yokluğu çoktan öğrendik. O kadar ki artık kanıksadık, hatta vurdum duymaz olup çıktık. Oralara geri dönmek istiyoruz ama dönsek barınabilir miyiz? Hem yetimler gibi kimsesiz boynumuz bükük, hem de görmüş geçirmiş kimseler kadar olgunuz artık. Hem üzgün hem kabayız. Öyle çok acı çektik ki maddi ve basit olup çıktık. Elden gitmiş, yitirilmiş olduğumuza inanıyorum. Ellerim buz kesmiş, tüylerim diken diken. Oysa sıcak bir gece. Her taraf sıcak. Yalnızca şu sis soğuk, ölüden ölüye gezen ve vücutlardaki en son hayat damlalarını demen şu uğursuz duman. Yarın sabah cesetleri soluk bir yeşil renk almış, kanları kapkara donmuş olarak bulacağız. Paraşüt roketleri hala yükseliyor ve zalim ışıklarını ıssız manzaranın üstüne serpiyorlar. Bombaların açtığı kraterlerle bu manzara ayın üzerinde bir yere benziyor. İçimde bir tuhaf ürküntü ve huzursuzluk var. Kafamın içi bulutlandı, düşünemez oldum. Titriyorum, sıcaklık ve hayat istiyorum. Birilerine yakın olmak, birileriyle konuşmak istiyorum. Bu çırılçıplak, bu ıssız ve umutsuz manzara aklımı darmadağın ediyor. İçeriden yemek çanaklarının şıngırtısı geldi. Birden canım sıcak yemek istedi. Biraz sıcak yemek yesem sanırım iyi gelirdi, avuturdu beni. Nöbetin sonuna dek dayanmak güç. Sabırla bekleyebilmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Nöbet değiştiği zaman sığınağın içine girdim. Bir tas arpa çorbası buldum. Et suyunda pişirmişler. Güzel olmuş. Ağır ağır içtim. Gerçi bombardıman hafiflediği için bizimkilerin neşesi yerine gelmiş. Ama ben bir süre onların arasına katılamadım. Bir köşede sessiz sedasız oturdum. Günler geçiyor, inanılmayacak kadar çetin saatler birbirini kovalıyor. Saldırıları karşı saldırılar izliyor ve siperlerin arasındaki o kraterli alan yavaş yavaş ölülerle doluyor. Pek uzakta olmayan yaralıların çoğunu alıp getirebildik. Ama birçoklarına sıra gelmesi çok vakit geçiyor ve onların can çekişip öldüklerini uzaktan uzağa kulaklarımızla duyuyoruz. Bunlardan bir tanesini iki gün boşuna aradık. Sanırım yüzü koyun düşüp kalmış olacak. Yüzü koyun yattıkları yerden bağıran yaralıların seslerinin nereden geldiği dünyada anlaşılamıyor. Bu adam kötü yaralanmış olmalı. Bu biçim yaralar çok zalim oluyor. Adamın yerde sürünmesine engel olacak kadar ağır ama bayıltıp ıstırabından kurtaracak kadar ağır değil. Kat ya kalçası kırılmış ya da bel kemiğinden vurulmuş olsa gerek diye düşünüyor. Gerçekten de adam göğsünden vurulmuş olamaz, yoksa böyle bağıramazdı. Sesi gitgide boğuklaşmakta. Öyle acı bir bağırış ki her köşeye işliyor. İlk gece tam 3 kez çıkıp onu aradık. Tam sesinin nereden geldiğini anladık sanıp o yana gittiğimiz zaman ses bu kez bambaşka bir yönden gelir gibi oluyordu. Sabaha değin boş yere aradık durduk. Bütün gün alanı dürbünlerimizle taradık ama hiçbir şey göremedik. İkinci gün adamın iniltileri hafifledi, dudakları ve boğazı kurumuş olsa gerek. Tugay komutanı bu adamı bulana 3 gün izin söz verdi. Büyük bir rüşvet bu. Ama rüşvet olmasa da onu bulmak için elimizden geleni yapardık. Çünkü adamcağızın bağırışı içler acısı. Kat'la Albert Krop öğleden sonra tekrar araştırmaya çıktılar. Albert'in bu arada bir kulak memesi uçmuş. Ama ne çare, elleri gene boş döndüler. Adamın dediklerini kolaylıkla anlıyoruz. Önceleri yalnızca imdat istiyordu. İkinci gece ateşten kendini biraz kaybetmiş olsa gerek ki karısını çocuklarını sayıklamaya başladı. Sık sık Elize diye bir isim tekrarlıyordu. Dün sabah ağlamaya başladı. Hiçbir şey söylemiyor, hep ağlıyordu. Akşama doğru sesi iyice boğuklaştı, çatlak çatlak oldu. Ama gene de bütün gece bağırdı. Rüzgar bizden yana estiği için onu açıkça duyuyoruz. Bu sabah ses kesilmişti. Adamın sonsuz huzura kavuşmuş olduğunu sandık. Ama daha sonra kulağımıza son nefesinin gurultusu, hırıltısı geldi. Hava sıcak, ölüler ortada duruyor. Hepsini alıp götürmemizin yolu yok. Nasılsa düşen mermiler gömecek onları. Cesetlerin birçoğunun karnı balon gibi şişmiş, içlerindeki hava ıslık gibi, geğirti gibi seslerle dışarı çıkıyor. O cansız gövdeleri kımıldatıp duruyor. Gökyüzü bulutsuz, masmavi. Hele akşamları hava iyice ağırlaşıyor. Yeryüzünden rutubet yükseliyor. Esen rüzgarlar burnumuza kan kokusu getiriyor, koyu ve tatlı. Kloroform kokusu, çürük kokusu geliyor burnumuza. İçimiz bulanıyor, öğürüp duruyoruz. Şimdi geceler daha bir durgunlaştı. Çocuklar dışarıya çıkarak ötekileri toplamaya başladılar. Mermilerin çevresindeki bakır halkaları ve Fransızların paraşüt ipeklerinden kopan parçaları topluyorlar. Bakır tellerin neden bu derece gözde olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Toplayanlar yalnızca bunların değerli olduğunu söylüyorlar, o kadar. Bazıları o kadar çok halka topladılar ki hepsini birden taşıyabilmek için 2 büklüm olmaları gerekecek. Sonunda Hale talkaları toplayışının nedenini söyledi. Dönüşte jartiyer olarak kullansın diye sevgilisine verecekmiş. Bunu duyanlar kahkahayı koparıyorlar, dizlerini vurarak "Yamandır şu Hale" diye bağırıyorlar. "Bu yaşta bu zeka, ne akıl ya Rabbi." Hele Caden kendini tutamaz duruma geldi. Halkaların en genişini eline aldı. Ne kadar büyük geldiğini göstermek için durup durup bacağına geçiriyor. ''Be birader, senin sevgilinin bacakları fil gibi olsa gerek.'' Daha cümlesi bitmeden aklı başka yere gidiyor. ''Öyleyse arkası da öyle eğridir, filinki gibi.'' Herkesin böyle sevgilisinden söz ettiğine sevinen Hale, Vestus'un ağzı kulaklarına varıyor. Hayatından hoşnut bir sesle ''İyi parçadır.'' diyor. Paraşütler ise daha pratik işlere yarıyor. Giyenin göğüs çevresine göre 3 ya da 4 tanesinden bir bluz çıkıyor. Çocuklar bunları ailelerine gönderecekler. Krop'la ben mendil olarak kullanmak niyetindeyiz. Evdekiler bu paçavra parçalarının ne tehlikeler pahasına toplandığını bilseler sanırız dehşet içinde kalırlardı. Kat'la Caden birlikteyken Kat patlamamış bir merminin çevresindeki halkayı büyük bir soğukkanlılıkla çıkararak Caden'i şaşkınlığa düşürmüş. Kat'tan başkası böyle bir işe kalkışsa mermi hemen patlayıverirdi. Neyse, Caden'in de şansı varmış. Bir sabah siperin önünden 2 kelebek oynaşarak geçtiler. Sarı üzerine kızıl benekliydiler. Acaba ne arıyorlardı buralarda? Kilometreler boyunca ne bir çiçek var ne de bir ot. Bir iskelet kafasının dişlerinin üstüne konduklarını gördük. Kuşlar da cıvıl cıvıl, kaygısız, savaşa çoktan alışmışlar. 2 ateş hattı arasındaki sahipsiz bölge denilen o kraterli alandan tarla kuşları havalanıyor. Geçen yıl yuva kurup yumurtladıklarına tanık olduk. Yumurtadan yavrular çıktı da büyüdüler bile. Neyse, geçici bir süre için farelerden kurtulduk. Fareler şimdi sahipsiz bölgeye taşındılar. Amaçlarını biliyoruz. Şiştikçe şişiyorlar. Gördüğümüz yerde gebertiyoruz murdarları. Geceliğin gene düşman atlarının ardından taşıt gümbürtüleri geliyor. Bütün gün alışıldığı üzere hafif olarak mermi yağıyor. Onun için siperleri onarabildik. Bununla birlikte eğlencemiz hiç eksik değil. Allah havacılardan razı olsun. Her tanrının günü sayısız hava savaşı oluyor, biz de seyrediyoruz. Bunlar bizi pek rahatsız etmiyor. Gel gelelim o gözetleme uçaklarından nefret ediyoruz. Çünkü topçuları başımıza sarıyorlar. Gözetleme uçakları gelip geçtikten sonra hemen şarapnel ve gülleler yağmaya başlıyor. Bir gün bu yüzden tam 11 kişi kaybettik. 5 tanesi sedye taşırken düştü. İçlerinden 2 tanesi öylesine paramparça olmuşlardı ki caden parçalarını kaşıkla toplayıp yemek çanaklarından birinin içine koyabilirsiniz diye anlattı durumlarını. Bir üçüncüsünün belinden aşağısı uçup gitmiş, belinden yukarısını bir duvara yaslanmış durumda bulduk. Yüzü limon sarısı, dudaklarında hala bir sigara vardı. Sigara dibine kadar yandı, öyle söndü. Ölüleri büyük bir mermi kraterine koyuyoruz. Şimdilik üst üste 3 tabaka olarak yatıyorlar. Bombardıman birdenbire yeniden başladı. Gene o bomboş bekleyişin gergin donukluğu içindeyiz. Özellikle acemilerden bir sürü kayıp vermiş olduğumuz için bizim bölüme takviye kuvvetleri gönderdiler. Son olarak askere alınan gençlerden kurulmuş yeni bölüklerden biri. Bu çocuklar doğru dürüst eğitim bile görmemişler. Bilgileri varsayımdan ibaret. Öyle cepheye gönderivermişler. Zavallılar gerçi el bombasının ne olduğunu biliyorlar ama kendilerini korumak bilgisinden haberleri bile yok. Yerdeki tümsekleri adam akıllı yüksek olmadıkça hiç dikkate almıyorlar. Yeni adamlara gerçi ihtiyacımız çok ama bu acemilerin bize yararlarından çok zararları oluyor desek yeri var. Bu çetin savaşlarda ne yapacaklarını bilemedikleri için sinekler gibi sürü sürü ölüp kalıyorlar. Bu savaşlara dayanabilmek için hem bilgi hem de tecrübe gerek. İnsan toprağı iyi tanımalı, yerdeki en ufak bir tümsekten yararlanmasını bilmeli. Sonra mermilerin cins ve çapını da seslerinden ayırt edebilmek zorunlu. Gelen mermilerin ne zaman nereye düşeceklerini, ne kadar hasar yapacaklarını hesaplamak ve ona göre davranmak gerek. Bu küçük acemilerin bunlardan haberleri bile yok elbet. Mermileri birbirinden ayırt etmesini bilmedikleri için ölüp gidiyorlar. Onlar ağır güllelerin gümbürtüsüne kulak kabarta dursunlar, küçük mermiler ıslık çalarak geliyor ve onları ekin biçer gibi biçiyorlar. Dağılacakları yerde kuzular gibi birbirlerine sokuluyorlar ve yok yere vuruluyorlar. O soluk benizleri, o sıkılmış yumrukları, o acınacak cesetleriyle küçücük çocuklar. Cephede ne yaptıklarını bilmeden koşup duruyorlar ama yaralandıkları zaman bağırmayı bile gururlarına yedirmiyorlar. Karınları deşiliyor, kolları bacakları uçuyor da yalnızca yavaş sesle hıçkırarak analarını çağırıyorlar ve yanlarına birisi yaklaşır yaklaşmaz hemen susuyorlar. Öldükleri zaman ince, ayva tüylü yüzlerine ölü çocukların o yürekler acısı anlamsızlığı çöküyor. Bu delikanlıların ortaya atılışlarını, vurulup düştüklerini gördükçe insanın boğazına bir şeyler düğümleniyor. İçimden onları bir temiz pataklamak geliyor. Öylesine aptallık ediyorlar çünkü. Ya da kollarından tutup çekmeli, ta uzaklara götürmeli onları. Burada ne işleri var? Bütün askerler gibi onlar da kurşuni ceketlerle pantolonlar, ağır postallar giymişler. Ama çoğuna üniformaları büyük geliyor, üzerlerinden sarkıyor. Omuzları incecik, kendileri ufacık. Bu çocuk ölçülerine göre yapılmış üniforma yok ki. Tecrübeliler arasından her vurulana karşılık bu çocukların 5-10 tanesi düşüyor. Birdenbire yapılan bir zehirli gaz taarruzu bunların birçoğunu alıp götürmeye yetiyor. Zehirli gazdan kendilerini korumasını bir türlü öğrenemediler. Bir seferinde bir zehirli gaz saldırısından sonra bir sığınak dolusu acemi bulduk. Yüzleri masmavi, dudakları kapkara kesilmişti. Bir mermi çukurunun içindekiler de maskelerini vaktinden önce çıkarıvermişler. Gazın alçak yerlerde biriktiğinden bile haberleri yokmuş galiba. Yukarıdakilere bakarak onlar da maskelerini sıyırıvermişler, ciğerleri kavrulmuş. Durumları hiç umutsuz, nefes almakta güçlük çekiyorlar ve öksürdükçe kan tükürüyorlar. Siperlerin birinde birdenbire Himmelstoss'la karşılaştım. Birlikte sığınağa attık kendimizi, yeni bir saldırı bekliyoruz. Gene dışarı koşarken o telaş ve heyecan arasında bile "Himmelstoss nerede?" diye birdenbire aklıma geldi. Hemen içeri girdim. Şaşılacak şey, ufacık bir sıyrığından başka bir şeyi olmadığı halde yaralanmış numarası yaparak bir köşeye yatmış. Suratı somurtkan, panik içinde olduğu ortada. Öyle ya, cephenin o da yenisi. Ama o küçük acemiler dışarı koşarken onun buraya sinmesi benim tepemi attırdı. Tükürürcesine hadi dışarı diye haykırdım. Himmelstoss yerinden bile kımıldamadı. Dudakları ve bıyıkları titreyip duruyordu. Dışarı diye bir daha bağırıyorum. Büsbütün der top olup duvar dibine büzülüyor ve kızgın bir köpek gibi bana dişlerini gösteriyor. Kolundan kavradım, çekip kaldırmaya çalıştım. Köpek avlar gibi homurdandı. Artık bu kadarı da fazla doğrusu. Ensesinden tuttuğum gibi torba silkelercesine silkeledim. Kafası yandan yana sallanıyor. Hımbal seni, çık bakayım dışarı. Seni köpoğlu pis domuz, kaytaracaktın öyle mi? Herifin gözleri cam gibi donuklaştı. Hırsımdan kafasını duvara duvara vuruyorum. Öküz oğlu öküz. Kaburgalarının üzerine tekme atıyorum. Domuz oğlu domuz. Sırtından iterek kapıya götürdüm ve baş aşağı dışarı attım. Bizimkiler saldırıya geçmiş. Başlarında bir teğmen var. Teğmen bizi görünce ileri, ileri diye bağırıyor. Hadi peşimizden gelin. Ve benim o kadar tartaklayışımın yapamadığını bu bir tek komut başarıyor. Himmelstoss bu komutu duyunca uykudan uyanır gibi çevresine bakındı ve sonra teğmenin peşinden gitti. Onun gidişini arkadan seyrettim. Gene eğitim alanındaki o fiyakalı Himmelstoss olup çıkmış gibiydi. Hemencecik teğmeni bile geride bıraktı. En önde koşuyor. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 123.